Ayrım 8, sayfa 80. Memorandum, Anders de la Motte. Sessiz sakin yapılan cenazeye yalnızca yakın aile üyeleri katılmıştı. İntihar Torning ailesinin herkese duyurmak istediği bir şey değildi. Carolina elbette zevkli bir çelenk hazırlatmıştı. Masumiyeti temsil etmesi için zambak, arkadaşlık ve kapanış için nergis, neredeyse kusursuz bir seçimdi. Ve her şeyin sona erişinden sonra neredeyse her zaman olduğu gibi yeni fırsatlar ortaya çıktı. Stenberg'in planı işlemekteydi. Buna duyulan ihtiyaç ortadaydı ve tartışmalar yakındı. Tek bekledikleri birinin inisiyatifi ele almasıydı. Yolu gösterecek cesaret, irade ve enerjiye sahip birisinin. Yargı sistemi umutsuz biçimde eski modaydı. 1950'lerin bir ürünüydü ve zaman ilerledikçe yamalarla desteklenmişti. 21. yüzyılın getirdiği meydan okuma ve tehditlerle başa çıkması söz konusu bile değildi. Meseleyi bir bütün olarak ele almalı, kaynakları da azar azar yaymaktansa en büyük ödülü getirecekleri yere yığmalıydı. Mesele gerçeklikle senkronize olmak ve toplumun genelinin anlayıp kabul edebileceği somut sonuçlar sağlamaktı. İlk hamle çoktan yapılmıştı. Stenberg eski meslektaşı Oscar Wallin'i iş başına getirmişti. Onu ve ulusal istihbarattan özel de seçtiği birkaç memuru Adalet Bakanlığı için özel bir soruşturma yapmak üzere işe almıştı. Wallin ve Stenberg daha evvel Lahey'de birlikte çalışmışlardı ve birbirlerine uyum sağlıyorlardı, aynı hedeflere sahiptiler. Aslında Wallin'in görevi basitti. Ülkedeki en iyi işleyen birimleri ve çalışma biçimlerini belirleyip en yetkin memurları bulmak. Yeni modernize bir organizasyonda neyin işe yaradığını ve hangi insanların buna ayak uydurmaktan hoşnut olacağını ve tabii hangilerinin olmayacağını bulmak. Düşman edinecekti, bunun tamamen farkındaydı. Yargı sistemi masa başı çalışanlar ve dosya memurlarıyla doluydu. Polis memurları, savcılar ve büyük unvanlı, giderleri çok ve ev borçları bulunan ama en kibar tabirle sisteme katkısı sorgulanabilir yargıçlar. Pek çoğu kariyerinin ansızın sona erdiğini görecek ve kendisini sokakta bulacaktı. Tavır diye düşündü Stenberg bir kez daha. En önemli şey tavırdı. Detayların ötesindeki büyük resmi görmek ve nahoş kararlar almaktan çekinmemek. Masasındaki telefon çaldı. Aramalar genellikle sekreterine giderdi ama bu direkt hattıydı. Carolina olmalıydı. Stenberg. Merhaba Bay Stenberg dedi kuru bir ses. Stenberg'ler ayaklandı. Hızla kapıya baktı. Beni buradan aramamalısın. Tüm arabalar kaydediliyor. Endişelenme. Bu arama takip edilemez. Seni temin ederim dedi hattın diğer ucundaki adam. Stenberg yutkunup düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Ne istiyorsun?
Öncelikle yeni işin için seni tebrik etmek isterim. Adalet Bakanı, basına bakılırsa ileride daha iyi yerlere de gelecekmişsin.
Stenberg cevap vermedi.
Hizmetlerimizin karşılığını konuşmak için aradım. Sanırım her şey dilediğiniz gibi gitti Sayın Bakan. Ne de olsa dosya kapatıldı. Hayatına son vermeyi seçen yalnız, mutsuz bir kadın.
Stenberg derin bir nefes aldı. Sophie'nin öldüğü haftadan beri bu aramadan korkuyordu. Ancak bir ses çıkarmadan geçen bir ayın ardından kendisini aramanın gelmeyeceğine inandırmıştı. Aptallık etmişti elbette. Nihayetinde hattın diğer ucundaki adam hayatını bu çeşit hizmetlerden kazanıyordu. Stenberg sesini keskinleştirip sakin tutmaya çalıştı. Ne kadar diye sordu.
Ah biz para istemiyoruz Sayın Bakan.
Stenberg beklerken birkaç saniye gözlerini kapadı. Sophie'nin parçalanmış yüzü zihnine geri dönmüştü ve Stenberg gözlerini çabucak açtı. Bu işten en kısa sürede kurtulmalıydı yoksa asla yoluna devam edemeyecekti.
Peki ne istiyorsun?
Pek bir şey değil. Ülkenin Adalet Bakanı'nın tüm İsveç polis sisteminin başının kolaylıkla yapabileceği bir şey.
Peki neymiş bu?
Stenberg nefesini tuttuğunu fark etti.
Bir isim dedi adam. Sesi neredeyse neşeliydi. Janus Kod adının ardında gizlenen kişinin gerçek ismi.
9. bölüm. Atıf veda faslını bitirdi. Kassandra'yı bir görevi yerine getirir gibi yanaklarından öptükten sonra içi dolarla dolu zarfı ona verdi. Annesinin bakım evi gideri maaşının çoğunu alıyordu. Bu yüzden zarftaki para çok değildi. Kassandra'nın yüzündeki ifadeye bakılırsa o da bunun yeterli olmadığını düşünüyordu. Tindra'ya o kadar uzun sarıldı ki kızın minik parmak eklemleri Atıf'ın ensesinde iz bıraktı. Atıf onu bırakmak istemediğini fark etti.
''Neden gitmek zorundasın Amu?''
Atıf iyi bir cevap bulmaya çalışıp beceremedi. İmdadına Kassandra yetişti.
''Amcanın gitmesi lazım canım. Eve dönüp baba anneye bakacak ama istersen ona e-posta atabilirsin. Hem iPad'inde yaptığın güzel resimlerden de bir tane yollarsın.''
Tindra'nın çizimleri düşünmesi işe yaradı. Sonunda Atıf'ın ensesini bıraktı. Sonra pencerede bekleyip o gözden yitene kadar el salladı. Atıf onu özleyeceğini fark etti. Gözlerindeki sevecen bakışlar, küçük elini Atıf'ınkine koyuşu, onaylamadığı bir şey olduğunda başını yana yatırışı. Tıpkı babasının onun yaşındayken yaptığı gibi. Belki de Atıf daha uzun kalmayı, Tindra ile biraz daha vakit geçirmeyi teklif etmeliydi. Ama ona nasıl bir örnek olabilirdi ki? Kassandra'nın bu sorunun cevabı için kendisine yardımcı olabileceğinden gayet emindi. Tindra'nın babasına nasıl örnek olduysa öyle olacaktı. En ihtiyaç duyulduğu anda ortadan kaybolan bir örnek. Spor salonu çok iyi görünüyordu. Banyo istasyonuna yalnızca 10 dakika mesafedeki bir sanayi sitesinin kenarındaydı. Otoparktaki 30 küsur arabaya bakılırsa epey bir üyesi de vardı. Genelde 4x4 Honda, CR-V, Volvo, XC modelleri ve pahalı birkaç araba daha. Neredeyse tümü tipik aile arabasıydı. Anneler de muhtemelen yalnızca birkaç kilometre ötedeki zengin semtlerde oturuyorlardı. Varoşlarda yaşayıp üyelik aidatını veremeyecek delikanlılardan çok daha iyi hedeflerdi. Ayrıca elbette çok daha az belalıydılar. Sakin, huzurlu, sabit kazanç. Adnan muhtemelen bunları hayal etmişti. Atıf neden bu tarafa gelmeye karar verdiğini tam bilmiyordu ama aslında doğru değildi. Mezarlığa uzak değildi fakat Atıf'ın oraya dönmeye niyeti yoktu. Öyleyse burası Adnan'a son vedasını edeceği yer olmak zorundaydı. Kardeşinin gerçekleştiremediği rüyası, bazı yönlerden bir elveda için uygun bir yerdi. Atıf kiralık arabasını diğerlerinin arasına doğru sürdü. Büyük panoramik pencerelerden içeriye bakmaya çalışsa da güneşlikler görüşüne engel oluyordu. Önemi yoktu, boş bir yere park etti, motoru kapadı ve saate baktı. Arabada bir dakika kadar Adnan'ı düşündü. Elinden geleni yaptığına dair kendini ikna etmeye çalışıyordu. Adnan kendi hayatını yaşamış, kendi kararlarını vermiş ve bedelini ödemişti. Ayrıca ikisi yalnızca yaş olarak değil her açıdan farklıydı. Atıf'ın aksine Adnan okulda başarılıydı. Herkes onu severdi. Annesinin kuzusuydu. Atıf'ın hiç sahip olmadığı imkanlara sahipti. Atıf küçük kardeşinin yasını tutuyordu elbette ama belli ki yastan başka duygular da mevcuttu. Suçluluk, bunu saptamak kolaydı. Aynı zamanda kontrol altında tutmaya çalışsa bile intikam içinde belli belirsiz bir istek duyduğunu biliyordu. Ancak bir his daha vardı ki ondan utanıyor, düşüncelerinde bile onu isimlendirmek istemiyordu. Motoru çalıştırıp binanın etrafında bir tur attı. Arkada çöp kutularının yanında bir dizi pahalı araba park etmişti. Biri parlak jantlarıyla tanıdık bir Audi'ydi. Atıf aracı bir sonraki köşeye kadar sürüp otopark çıkışına yaklaştı. Bir an durup saate baktı. Uçağın kalkışına 3 saat 35 dakika vardı. Vakit boldu. Esas soru ne için? Neden dostları havaalanına gitmiyordu? Neden planladığı gibi tüm bunları ardında bırakmıyordu? Resepsiyonun bulunduğu alanın zemini arduvaz taşlarından yapılmıştı ve muhtemelen en az 5 metre yüksekliğindeydi. Binanın öte ucunda ritmik bir bas sesi uğulduyordu ve Atıf buzlu camın ardında hareket eden vücutları görebiliyordu. Sol tarafta bir başka cam panelin ardında bir dizi pırıl pırıl makine vardı. Spordan şişmiş iki adam orada üst göğüs çalışıyorlardı. Ama kendilerini yaptıkları işe o kadar kaptırmışlardı ki Atıf'tan yana bakmadılar bile. Resepsiyon masasında kimse yoktu. Üstünde kafe yazan büyükçe bir ok işareti avlunun uzak köşesindeki kapalı bir kapıyı işaret ediyordu. Atıf kapalı kapıya doğru yürüdü. Yürürken güvenlik kameralarını fark etti. Pahalı gece görüşü olanlardandı. Pek de spor salonlarında rastlanabilecek şeyler değildi bunlar. Atıf oraya neden geldiğini bilmiyordu. İçgüdüsel hareket ediyordu. Spor salonu, Audi ve onun sahibi Cassandra. Bunlar onu hiç ilgilendirmemeliydi. Ayrıca arabanın sahibinin kim olduğu ile ilgili bir tahmini vardı zaten. Ama içeri girip yanılmadığına dair kanıta ulaşmanın cazibesine karşı koyamamıştı işte. Kafenin kapısının bitişiğinde katlanmış bir sandalye duruyordu ve üstünde içinde pembe bir şey olan yarı dolu bir plastik şişe vardı. Kapının üstündeki yazıda kapalı dese de Atıf buzlu camın ardındaki hareketli karaltıları görebiliyordu. Ebu Hamza'nın tanıdık sesini duydu ve kapı koluna uzandı ama tanımadığı bir ses onu tereddüte düşürdü. Yanlış mı duymuştu? Atıf birkaç saniye orada dikildi, daha fazla şey duymak için kulak kabarttı.
''Korkmana gerek yok dostum, hem de hiç'' diyordu Ebu Hamza. ''Onu çocukluğundan beri tanırım.''
Diğer ses belli belirsiz omurdandı. ''Sorun çıkarır mı?''
''Yok yok, resmi açıklamayı yuttu.'' diye cevapladı Ebu Hamza. ''Adnan Kassan öldü ve gömüldü. Şimdi ise her ne kadar farklı fikirlerde olsak da inşa ettiğimiz bunca şeye mal olmadan önce haini ele geçirmeye odaklanmalıyız.''
Atıf kalbinin daha hızlı atmaya başladığını hissetti. Daha iyi duymak için kapıya doğru temkinli bir adım daha attı.
''İçerideki adamdan ne haber?'' diye sordu başka bir ses.
''Avukat o işle uğraşıyor.'' dedi Ebu Hamza.
''Ama galiba bir sorun var. Crispin bunun geçici bir şey olduğundan emin. Sonra hemen işi yoluna koyacağız.'' ''Koysak iyi olur. Ödediğimiz bedeli düşününce.'' dedi melodik bir Doğu Avrupa aksanına sahip ses. ''Öyle deme. Crispin'in içerideki adamı çok yardımcı oldu. Böylece en azından hainin yol açtığı zararın bir kısmını telafi edebildik.'' İşin aslı içerideki adamımız olmasa Yanus'un gerçekten var olduğunu bile bilemezdik dedi Ebu Hamza.
Odaya haddinden uzun süren bir sessizlik çöktü. Atıf buna sebep olan şeyi derhal anladı. Ebu Hamza'nın söylediği isim Yanus.
Bir kez daha söyleyeyim dedi kuru bir ses. Aldığınız emirler doğrultusunda Yanus derhal bana teslim edilecek. Canlı ve zarar görmemiş halde. Benden önce kimse onunla konuşmayacak.
Bana uyar diye hırladı belirsiz ses yine. O kesinlikle benim çocuklardan biri değil. Bizden muhbir olmaz.
Bunlar iddialı laflar Lund. Onları yutmak zorunda kalırsan üzülürüm dedi biri.
Atıf hareketlendi. Az önce de doğru duymuştu. Şüphesi yoktu. Bu ses bir başka eski arkadaşına aitti. Gerçi arkadaş belki de uygun tabir değildi. Adam son karşılaşmalarında kafasına bir silah dayayıp onu öldüreceğine yemin etmişti. Gerçek şu ki hain şu anda bu odada oturuyor olabilir. Danışmanımız dışında hepimiz eşit derecede şüpheliyiz değil mi dedi tanıdık ses. Buradaki herkes Yanus olabilir. İşte o yüzden kedi fare oyununu bana ve ekibine bırakmalısın. Yine kuru ses konuşmuştu. Ses tonunda askeri bir hava vardı. Muhtemelen danışman dedikleri adamdı bu. Atıf Ebu Hamza'nın cenazede danışmanlar hakkında bir şeyler söylediğini hatırladı. Aslında bu adam olmalıydı. Bu çeşit soruşturmalarda uzmanız ve odağımızı bozabilecek başka bir işimiz yok. Yanus'u bulup yok etmek bizim işimiz ve tek önceliğimiz. Yapabileceğiniz en iyi şey yolumuzdan çekilmek diye devam etti bir kuru ses. İsmin telaffuz edilmesi bir kez daha konuşmaya sessizlik getirdi. Sanki kimse o ismi söylenişinden sonra ilk konuşan olmak istemiyordu. Sadece birkaç metre ötede bir sifon çekme sesi Atıf'ı yerinden sıçrattı. Başını çevirdiğinde kapılardan birinin kilidindeki çizginin kırmızıyı gösterdiğini gördü. Birisi orada hareket halindeydi ve kapıyı açması an meselesiydi. Ancak tuvaletin diğer yanında başka bir kapı daha vardı. Atıf iki uzun adım atıp kapının kolunu kavradı. Kapı kilitli değildi ve küçük bir odaya açılıyordu. Atıf içeri girip kapıyı tam da tuvaletin kapısı hızla açılırken kapattı. Kapıdaki boşluktan dışarıya baktı. Goril gibi bir adam ağır ağır yürüdü, plastik şişeyi aldı ve Atıf'tan yalnızca birkaç metre ötede kapının yanındaki katlanır sandalyeye oturdu. Adam Atıf'tan kısaydı. Kısa kesilmiş koyu renk saçları, bir kulağında da elmas bir küpe vardı. Göğüs kasları o kadar şişmişti ki kolları tuhaf bir açıyla duruyordu. Tişörtünün kolundan bir dövme uzanıyor, bileğine kadar bütün derisini örtüyordu. Atıf onu hemen tanıdı. Cenazedeki adamlardan biriydi. Adı Dino gibi bir şeydi. Adam protein içeceğinin kalanını dikip gürültülü bir biçimde geğirdi. Cep telefonunu çıkarıp onunla oynamaya başladı. Atıf birkaç saniye sonra Dino'nun orada oturmasının nedenini anladı. İçerideki adamların rahatsız edilmeden konuşmasını sağlamak onun işiydi. Ama Dino o kadar da dikkatli bir nöbetçi değildi. Atıf saatine baktı. 3 saat 25 dakika kalmıştı. Hala aceleye gerek yoktu. Küçük odaya bakındı. Yalnızca 3 metrekareydi ve pencere yoktu. Amonyak ve dezenfektan kokusu şimdiden gözlerini sulandırmıştı. Dino bir kez daha geğirdi. Buna bir homurtu ve uzun, ıslak bir osuruk sesi izledi. Atıf kapının aralığından bakıp adamın sandalyesinde kıpırdandığını gördü. Dino aniden ayaklanıp hızla birkaç adım attı ve elini Atıf'ın bulunduğu tarafa uzattı. Ancak Atıf'ın bir şey yapmasına fırsat kalmadan adam görüş alanından çıktı ve bir süre sonra tuvalet kapısı bir kez daha kapandı. Atıf klozetin kaldırıldığını işitti, bunu bir su sıçrama sesi ve bir rahatlama umurtusu izledi. Atıf sessizce odadan çıktı, resepsiyon alanına doğru hızla yürüdü ve tesisten ayrıldı. Yakındaki bir arsada iyi bir gözlem yeri buldu. Park edilmiş bir sıra kamyonun arasında arabasını neredeyse görünmez kılan ama görüşünü pek kapatmayan bir tel örgünün arkasındaydı. Uçağının kalkmasına 3 saat 19 dakika vardı. Arlanda'ya gitmesi 1 saat sürecekti, yani hala vakti boldu. Koltuğunu arkaya yasladı ve olabildiğince gerinmeye çalıştı. Keşke askeri dürbülüm yanımda olsaydı diye düşündü. Herhangi bir gelişme olmadan 25 dakika geçmişti. Bir süre sonra Ebu Hamza dışarı çıktı, kalın bir puro yaktı ve Audi'ye bindi. Atıf doğru tahmin etmişti. Yaşlı adamın Cassandra'dan bahsederken ki ses tonu onu ele vermişti. Aileye göz kulak olmak için söz vermesi ve telefon numarasının Cassandra'da olması her şeyi iyice belli etmişti zaten. Tek soru yaşlı adamın Adnan'ın ölümünden sonra Cassandra'nın koruyucusu olma rolünü üstlenmek için ne kadar beklediğiydi. Yoksa Adnan öldürülmeden önce mi üstlenmişti? Atıf yine de tüm bunların kendisini ilgilendirmediğini düşündü. Cassandra kendi kararlarını kendi verirdi ve belki de Ebu Hamza ile bir ilişki yaşaması ailesine göz kulak olması için ödediği küçük bir bedeldi. Ebu Hamza'dan sonra çarpık bacaklı iri bir adam çıktı dışarı. Sporda şişmişten ziyade şişman birisiydi. Deri yelek, uzun keçi sakal, sırtına inen örülü sarı saçlar. İsveçli motorcu haydut model 1A. Atıf onun Mikael Lund olduğunu hemen anladı. Lund 7 yıl önce Hells Angels sorumlusu olarak atanmıştı. Dipnot. Hells Angels, Cehennem Melekleri ismindeki uluslararası bir motosiklet kulübü. Artık 50'lerine merdiven dayamış olmalıydı. Paltosu deri yeleğini neredeyse tamamen gizlese de Atıf kırmızı harflerle yazılmış bir yazıyı seçebiliyordu. Demek ki hala Hells Angels'laydı. Bu yağ tulumu bir an durup ağzına çiğnemelik tütün attı ve peşinden gelen adamı bekledi. O da bir başka motorcuydu. Belli ki soğuğu aldırış etmiyordu. Bandidosu sarı kırmızı yeleğini giymişti. Kısa saçlıydı. Mikael Lund'dan daha genç, daha atletikti ve pek de sarı saç mavi göz stereotipi değildi. Ancak iki adamın artık birbirleriyle bir dertleri yok gibiydi. Birkaç dakika durup sohbet ettiler. Aralarına iki adam daha katıldı. Bunlar eşofman giymişlerdi. Kısacık kesilmiş saçları, geniş alınları ve çıkık elmacık kemikleri vardı. Tipik Doğu Avrupalılardı, muhtemelen Rus'tular. Eşofmanlı tipler sigaralarını yaktılar. Bir tane de Bandidos motorcusuna verdiler. Mike Lund ise çiğnediği tütünle yetindi. Adamlar karda bir süre dikilip konuştular. Kuru kafa suratlı başka bir adam kapıdan çıktığında diğer dördü birbirlerine baktı. Sonra hızla el sıkışıp arabalarına sıvıştılar. Kuru kafa orada kalıp bir pro yaktı diğerlerinin arabalarına. Kendisine uygun bir alaycılıkla el salladı. Sonra büyük bir Porsche Cayenne'e doğru ağır ağır yürüdü. Atıf adamı iyice süzüp spor salonunda doğru duyduğuna karar verdi. Görünüşü, kel kafa, kanca burun, çökük gözler şüpheye yer bırakmıyordu. Bu eski dostu ve meslektaşı Sasha'ydı. Balkanlardan gelen bir savaş kahramanı, her şeye muktedir, engel tanımayan bir adam. Birlikte ilk işlerinde Sasha bir adamın parmaklarını bahçıvan makasıyla kesmişti. Yalnızca işaret parmakları kalana kadar devam etmişti. Hem de adam çoktan çözülüp bilmek istediklerini söylediği halde. Şiddet başka bir şeydi. Sasha düpedüz sadistti ve sonunda Atıf patronlarına artık onunla çalışmak istemediğini söylemişti. Anlaşılan bu haber Sasha'ya ulaşmış, o da bir gece kulübünün ortasında Atıf'ın kafasına silah dayayarak teşekkür etmişti. Ona bir daha karşılaştıklarında kaç görgü tanığı olduğunu aldırmadan tetiği çekeceğini söylemişti. Bundan kısa bir süre sonra Atıf'ın annesi hastalanmıştı. Onunla birlikte Irak'a döndüğünde de mesele artık önemini yitirmişti. Ancak içerideki konuşmaya ve motorcularla Rusların bakışmalarına bakılırsa, Atıf Sasha ile sorunu olan tek kişi değildi. Toplantıdaki varlığı, takım elbisesi ve pahalı arabası işinde yükseldiğini gösteriyordu. Artık çok dikkat edilmesi gereken biriydi. İki ayrı motorcu çetesi, birkaç Doğu Avrupalı, Ebu Hamza ve Sasha, Atıf'ın kulak misafiri olduğu önemli bir toplantıydı. Who's Who'nun mafya versiyonuydu. Son adam Sasha gidene kadar ortaya çıkmadı. 35 yaşlarındaydı, takım elbise ve pardesü giymişti. Koyu renk saçları kısaydı, bakışlarında temkinli bir hava vardı. Bu uzaklıktan daha fazlasını görmek imkansızdı. Adam hızlı hareket ediyordu. Diğerlerine kıyasla daha gerçek bir kendine güveni ve otokontrolü var gibi görünüyordu. Aynı zamanda kendisinden önce çıkan adamlardan kayda değer biçimde daha sakindi, çok daha az gergindi. Bu kesinlikle Ebu Hamza'nın bahsettiği danışman olmalıydı. Oysa adam sanki ordudanmış gibi görünüyordu ya da polis teşkilatından. Danışman arka kapıda bir an durup güneş gözlüklerini taktı. Sonra ağır adımlarla siyah Range Rover'ına doğru yürürken etrafına bakındı. Arabasının yanında durdu. Bir an için Atıf onun kendisine baktığını düşündü. Tam o sırada spor salonunun kapısı açıldı ve Dino, ya da bu aptal herifin adı her neyse, dışarı çıktı. Söylediği şey danışmanın arkasını dönmesine sebep oldu. Dino kısa kollarını neredeyse komik bir biçimde heyecanla salladı. Danışman cevap olarak bir şeyler söyledi ve ardından iki adam aceleyle tekrar binanın içine girdiler. Atıf spor salonundaki güvenlik kameralarını ve kayıtları birkaç dakika içinde geri sarmanın ne kadar kolay olduğunu düşündü. Klavyenin tuşlarına bir iki dokunuş ve işte orada ekrandaydı. Kontak anahtarını çevirip arabayı çalıştırdı. Uçağının kalkmasına 3 saatten az kalmıştı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 91.